من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمات انعمت بها علينا في قديمنا الحديث وسرنا العلانيه وخاصتنا العامه او حي او ميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Muhterem kardeşlerim, Araf suresinde Allah Azze ve Celle Rabbinize korkarak ve umarak dua ediniz diye emrediyorum. Allah Azze ve Celle kullara kulluklarının hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini öğretmek istemiş ve daima Rabbimize korkuyla ve ümit içerisinde ikisi arasında bir yerde sürekli olarak dua etmekle mükellefsiniz manasında birçok ayetler göndermiş. Esas itibariyle kulun zaten kul olması Rabbına dua etmekle ve ondan talep etmekle mümkün olduğunu bize Kur'an ve sünnet açıklamaktadır. Allah Azze ve Celle insanın bizzat direkt olarak kendisinden halkta bulunabilmesi hakkını ve yetkisini insanoğluna vermiştir. Hiçbir aracıyı aracı yapmaksızın ne bir kabirdeki şeyhi ne hayatta olan bir alimi, hatta ne bir peygamberi, ne bir salih insanı, hiç kimseyi aracı yapmaksızın direkt Allah'tan isteme hakkı bize verilmiş. Ve kulların arasında günahkar olan ve olmayan şeklinde bir ayrım yapılmamış. Günahkar olanların duası kabul edilmez, günahkar olmayanlara aracı kılmaları lazımdır gibi hiçbir nas varlık olmamış, bunu bu mevzuda ne Kur'an'da ne sünnette hiçbir nas varlık olmamıştır. Allah Azze ve Celle her günahkar kulunun da direkt kendisinden istekte bulunabileceğini ifade etmiş olduğu halde hiçbir ayrım yapmamış olduğu halde görüyoruz ki hiçbir hükme dayanmadan ne bir Kur'an'ı deliyle ne bir sünnetten bir delile dayanmadan bazı kimselerin günahkar olan insanların Allah'a direkt olarak dua edemeyecekleri şeklinde bir takım hikayeler, menkıbeler, bazı yoldan sapmış, sırat-ı müstakimden sapmış olan ve gerçek tarikat olmaktan çıkmış olan bazı tarikatların kitaplarında buna benzer ifadelere rastlıyor. Günahkar olanlar direkt olarak Allah'tan isteyemezlermiş gibi onların önce bir veliyi araya koymaları, veliden istemeleri, gaybde olan bir veliden hem de istemeleri, ondan sonra o velinin ancak onların duasını Allah'a ulaştırmasını söz konusu olabileceği gibi Kur'an ve sünnetle bağdaşmayan fikirler, menkıbeler şeklinde anlatılmaktadır. Allah Azze ve Celle bunu reddetmiştir. Ve bu bir şirktir. İyyâkena abudu ve iyyâkena estaîn derken Ya Rab, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz derken günde 40 defa, 50 defa bu şekilde Allah'a söz verirken diğer taraftan da dua vakti geldiği zaman Allah'tan hayırsından bir şeyler talep etmek nasıl mümkün olabilir? Hadiste dua ibadettir buyuruyor. Dua ibadettir ve dua ibadetin ta kendisidir, ibadetin özüdür buyuruyor. Dolayısıyla İyyâke na'bud ayetinin gereği olarak yalnız Allah'a kulluk edeceğimiz, yalnız Allah'a ibadet edeceğimiz belirtilmiş olduğuna göre o halde dua da ancak Allah'a yapılabilir, Allah'tan gayrısına dua etmek caiz değildir. Ancak Müslümanlar birbirlerinden dua isteyebilirler. Benim için şu mevzuda dua eder misin şeklinde özellikle dua vakitlerinde veya duasının makbul olacağına inanılan bazı insanlardan veya gece saatlerinde, gecenin son üçte birinde buna benzer vakitlerde yolculuğa çıkacak olan insanlardan dua istemek gibi bazı vakitleri değerlendirmek ve bazı insanları değerlendirmek, onlardan dua istemek mümkün olduğu gibi caiz olduğu gibi hatta tavsiye de edilmiş ve Müslümanlar birbirleri için dua etmeleri hadislerde bize tavsiye şeklinde buyurulmuştur. Ve dua ederken de haddi aşmamak gerektiği Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri ortaya çıkmıştı. Geçen hafta bu konuya temas etmiştim. Dua ederken haddi aşmak Allah'tan gayrısından istemekle olur. Allah'tan gayrısından bir şey talep etmek dua ederken haddi aşmaktır. Ya Rabbi beni peygamber yap gibi dualar da yine haddi aşmak sayılır. Olması mümkün olmayan şeyler istemek, Ya Rabbi benim için güneşi durduruver bir an gibi ve Ya Rabbi benim için bir deprem yarat, benim duamın gereği olarak şu insanların başına bir taş düşür gibi buna benzer dualar da haddi aşmaktır. Veya hiç kitap okumadan Ya Rabbi ben dünyanın en büyük alimi yap gibi buna benzer taleplerde bulunmak haddi aşmaktır. Veya dua esnasında çok yüksek sesle dua etmek Allah Resulü'nün men etmesiyle biliyoruz ki haddi aşmaktır. Çünkü hadiste siz sağra veya gayb olan bir zata işittirmiyorsunuz buyurmuştu. Bir gün ashab-ı kiramdan bazıları yüksek sesle dua ettikleri zaman Ya Rab, Ya Rab diye seslerini yükselttiklerinde Efendimiz ondan men etmiş ve sizin dua etmiş olduğunuz zat ne sağırdır ve de gayipte olan bir zattır. Siz sadece semiye ve tarif olan, yakın olan ve işitici olan bir zata dua ediyorsunuz. Kendinize acıyınız ey insanlar. Çok yüksek sesle dua etmeyiniz buyurmuştum. Gerek dua, gerekse Allah'a tesbih mahiyetinde olan her şey, Allah'a zikir mahiyetinde olan, gerek namaz, gerekse tesbihat ve zikrullah, bütün bunların hepsinde orta yolu takip etmek, kişinin kendi duyacağı kadar bir sesle ibadetlerini yerine getirmesi, hem kendisinin riyadan korunması için de lazımdır. Selef-i Salihinden birçok zatlardan gelen rivayetlere göre, öyle insanlara ulaştıklarını anlatırlar ki, gerek sahabe gerekse tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemlerinde gelmiş olan Selef-i Salihin dediğimiz insanlar, onlar bazen Kur'an'ı hatmederlerdi de belki evlerindeki insanlar işitmezlerdi bile. Sabahlara kadar namaz kılarlardı da evlerindeki insanların haberleri olmazdı bile. Biz öyle insanlara eriştik diyorlar anlatırlarken. Öyle insanlara ulaştık ki onlar büyük ibadetler yaparlardı. Fakat onların yaptığı ibadetler kimsenin haberi olmazdı. Nafile ibadetler için bu daha çok söylenmiştir. Çünkü farz olan ibadetlerde riya söz konusu olamaz. O yüzden farzların camide cemaatle kılınması tavsiye edilmiştir. Fakat sünnet olan namazların evlerde kılınması ve cemaatle kılınmaması bildirilmiştir. Hem riyadan korkulduğundan ötürü hem de insanların zamanla o sünnet olan ibadetleri farz noktasına çıkarma ihtimalinden ötürü. Allah'ın farz kılmamış olduğu bir şeyi kendi kendilerine farz kılmalarından, bundan korkulduğundan ötürü sünnet olan namazların evlerde kılınması tavsiye edilmiştir. Eğer riya korkusu yoksa bu gibi ibadetlerin yine camilerde insanların önünde yapılmasında bir mahzur olmamakla birlikte sünnet olan ve takva olan da bunların evlerde yapılmasıydı. O yüzden Kur'an-ı Kerim bize daima korkuyla ve bazı daha sonraki ayette ümit içerisinde yalvara, yakara ve aynı zamanda da gizli olarak sessiz, sedasız bir şekilde Rabbimize dua etmemiz bize emredilmiştir. Bu noktaları geçen hafta da bir parça anlatmıştım. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ اَيْدَ الرَّحْمَةِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّ السَّحَابًا شِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَا فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتٍ O Allah öyle bir Allah'tır ki rüzgarları bir müjdeci olarak önden gönderir. Rahmetinin önünden gönderir. Ta ki o rüzgarlar o ağır olan bulutları taşıyıncaya kadar, rüzgarlar ağır olan tonlarca, katrilyonlarca ton ağırlığında olan o yağmur bulutlarını taşıyıncaya kadar, o yağmur bulutlarını taşırlar omuzlarında. Ve biz suknâhu li beledin meyyit. Biz onu meyyit olan, ölmüş olan bir toprağa sevk ederiz. O rüzgar vasıtasıyla yağmur bulutlarını ölü olan bir beldeye sevk ederiz. Ve biz onunla bütün meyve nevilerinden her ne varsa hepsini çıkartırız. Kezerlike nufurucu mevte. Aynı şekilde biz ölüleri de böyle çıkartacağız. Leallekum tezekkarun. Belki bu şekilde bu misali dinlemekle belki düşünmeye başlayabilir ve size kalb-ı bela dediğimiz ruhlar aleminde kalbinize yerleştirilmiş olan Allah'ın Rabbiniz olduğu hakikatini belki bu şekilde hatırlamış olursunuz. Ayet modern bilimin son zamanlarda varabilmiş olduğu bir hakikati ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de modern bilimin son zamanlarda varabildiği birçok hakikat ve varamamış olduğu, henüz varamamış olduğu birçok hakikatler mevcuttur. Kur'an evet bir bilim kitabı değildir. Kur'an astronomi kitabı değildir. Fizik kitabı, kimya, biyoloji kitapları değildir. Ama yine de Kur'an'da buna benzer ilimlerle ilgili bir takım malumatlar görürsünüz. Bu malumatlar insanların imanını kuvvetlendirilmesi içindir. Tafsilatına girmemektedir Kur'an. Fakat bazı ilimlerle ilgili temel meselelere yer vermektedir. Çünkü bu ilimler zamanla ortaya çıktığı zaman Kur'an'ın 1400 sene evvel haber vermiş olduğu bazı ilmi hakikatler her asır geçtikçe ortaya çıktıkça insanların Kur'an'a imanının kuvvetlenmesi ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu anlaşılması için Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde modern bilimin asırlar sonra ulaşabildiği ve henüz hatta ulaşamamış olduğu bazı ilmi hakikatlere haber vermektedir. Güneşin tıpkı bir büyük bir gemi gibi yüzüp gittiğini haber verdiği gibi ve insanların asırlarca güneşi sabit zannetmeleri ve daha sonra son asırda ancak belki son 40-50 sene içerisinde güneşin de hareket halinde olduğunu keşfetmeleri, Kur'an'ın 1400 sene evvel vermiş olduğu bu bilgi bugün ortaya çıktığı zaman Kur'an'a imanımız artmaktadır. Evet, bu ayette de Allah Azze ve Celle yağmur bulutlarının nasıl havada durduğunu bize haber vermektedir. Evet, birçoğumuzun belki çok defalar merak etmiş olduğu bir meseleydi bu. Nasıl oluyor da duruyor o kadar tonlarca ağırlığında? Katrilyon kelimesi bile az gelir o kadar büyük bulutların, içinde suyu taşıyan o bulutların o kadar ağırlığı yer çekimine rağmen havada durmasını anlamak asırlarca mümkün olamamış, hatta bu asrın başlangıcına kadar insanlar en ileri seviyedeki bilim adamlarının bile tahminlerine göre yağmur taneleri her birisi bir sabun köpüğü gibi. Onların içerisinde hava mevcut. O hava dışarıdaki havadan biraz daha hararetli olduğundan ötürü. Daha fazla hararetli olan havanın yükseklere doğru çıkması ve o şekilde o yağmur tanesini havada tutması şeklinde izahlar yapılmış. Fakat daha sonra bu izahların doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Ve sonunda Kur'an'ın dediğine gelindi. Kur'an-ı Kerim rüzgarın adeta bir kumu havaya kaldırması gibi, bir kağıdı havaya kaldırması gibi rüzgarın o yağmur bulutlarını havaya kaldırdığını haber veriyor. Kur'an-ı Kerim hatta izâ akallet sahâben sikâle buyuruyor. Sikâl kelimesi ağır manasında. Ağır olan o bulutları, bu ifadeyle Kur'an rüzgarların, şiddetli rüzgarların ağır olan bulutları havaya kaldırabileceğini ifade etmiş olmaktadır. Tıpkı bir uçağın havada durması gibi aşırı rüzgarlardan, tıpkı eğer siz bir demir parçasına kuvvetli bir rüzgar tatbik ettiğiniz zaman onun havaya kalkması ihtimali olduğu gibi, aşırı bir rüzgarda demir bile havaya kalkabildiği gibi, Kur'an-ı Kerim ona işaret etmekte ve ağır olan o bulutları rüzgarlar vasıtasıyla Allah'ın ölü olan memleketlere, suya ihtiyacı olan memleketlere gönderdiğini Kur'an o günden haber vermekteydi. Ve yapılan tespitlere göre gerçekten de o tonlarca ağırlığındaki bulutlar rüzgarların üzerinde havada durmaktaydı. Havada durmakta olduğu anlaşılmıştı. Kur'an bu ifadesiyle aslında ağır olan maddelerin, demir gibi ağır olan maddelere kuvvetli bir rüzgar tatbik etmek suretiyle onları bile havaya kaldırabileceğimizi de bize ifade etmiş oluyor. Aslında bu ayet bir bakıma uçağa da işaret etmiş olabilir. Nasıl ki rüzgarlar kendisinden daha ağır olan hava ile suyu karşılaştırdığımız zaman elbette ki su daha ağırdır. Fakat hafif olan rüzgar ağır olan suyu havada taşıdığı gibi aynı şekilde hafif olan rüzgarın ağır olan demiri havaya kaldırmasının mümkün olacağını işaret etmektedir. Eğer kuvvetli bir rüzgar sağlayabilirseniz, kuvvetli bir motor yapabilirseniz, bununla nasıl ki biz rüzgar vasıtasıyla katrilyonlarca tonu havada tutabiliyorsak, siz de o şekilde bir uçağı havada tutmanız mümkündür manasında. Gelecekten haber verilmiş ve insanlara yol gösterilmiş, yöntem gösterilmiş demektir. Ve biz o rüzgar vasıtasıyla yağmur bulutlarını istediğimiz yere gönderiyoruz. Evet, bir genel kanun var, bir de özel kanun var. Genel kanuna göre su buharlaşır, şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur, ondan sonra yağmura dönüşür ve tekrar yeryüzüne döner. Evet, ama bu genel bir kanun olduğu halde bu kanuna bazen uyulmadığı görülür. Bu kanuna göre her zaman yağmur yağması gerektiği halde her zaman yağmur yağmaz. İslam'da cebriyecilik akidesi reddedilmiştir. Allah bazı kanunlar koymuş, ondan sonra da yeryüzünün idaresini tamamen terk etmiş değildir. Allah'a koymuş olduğu kanunlara göre yeryüzü ve gökyüzündeki bütün galaksiler, bütün yıldızlar ve gezegenler, bütün hayvanat ve insanlar hepsi kendi kendine olmakta değildir. Allah bir defa çocuğun nasıl olacağını kanununu koymuş. Ondan sonra Allah'ın müdahalesi olmadan, takdiri kanunu olmadan, hükmü gerçekleşmeden çocuk kendi kendine oluyor değildir. Veya Allah bir defa yağmuru kanununu koymuş. Ondan sonra yağmur o kanuna göre kendi kendine gerçekleşiyor değildir. Cebriyecilik akidesi İslam'da reddedilmiştir. Cebriyecilik akidesine göre Allah bir defa kanununu koymuş, ondan sonra her şey kendi kendine gerçekleşmektedir. Esasında Aristo'ya kadar dayanır bu gibi ifadeler. Çünkü Allah o kadar büyüktür ki bir defa kanunu koyar, ondan sonra yeryüzüyle uğraşmaz diyen filozoflar çıkmıştı batıdan. Allah bir defa kanunu koyar, ondan sonra da bir daha yeryüzüyle ilgilenmez diyorlardı. Halbuki Kur'an'a göre gerçek böyle değildi. Kur'an'a göre Allah daima yeryüzüyle alakadar olmuştur. Daha insanoğlu yeryüzüne inmeden evvel bile Allah Adem'e melekleri secde ettirmişti. Allah insana değer vermişti. büyük bir meydanda adeta tabiri caizse bütün melekleri toplamış ve Adem'i de oraya getirmiş, haydi secde edin demişti. Bu kadar Allah insanoğluyla alakadardı ve yeryüzüyle alakadardı. İnsan yeryüzüne indikten sonra da yine melekleriyle onu her zaman desteklemişti. Daima peygamberler göndermişti. Cinler ile alakası vardı insanoğlunun. Meleklerle, meleği âlâ ile alakası vardı insanoğlunun. Yalnız fizik alemiyle değil, metafizik alemiyle de, fizik aleminin ötesiyle de insan alakası vardı. Allah bu şekilde insana değer vermiş ve insanla alakadar olmuş olduğu halde. Ve ey kullarım, size gönderdiğim kitaba uyun, peygamberlere tabi olun, yoksa sapıtırsınız dediği halde. Gerek Cebriye akidesi, gerekse ondan evvel bazı filozofların ortaya atmış olduğu fikirlere göre Allah yeryüzüyle alakadar olmamaktadır. Allah kanununu koyar ve ondan sonra yeryüzüyle alakadar olmaz demişlerdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunu reddetmektedir. Evet, yağmurun bir kanunu var. Ama o kanuna göre her zaman yağmur yağması gerektiği halde Allah'ın istediği zaman yağmaktadır. O kanuna göre yağmurun ne zaman yağmur yağacağı bilinmesi gerektiği halde tam olarak bilinememektedir. Başka bazı kanunlar daha vardır. Allah dediği zaman ancak yağmaktadır. Çocuğun nasıl olacağını kanunu bellidir ama yine de o kanun bazen gerçekleşmemektedir. Ancak Allah'ın takdir etmesi durumunda gerçekleşmektedir. İşte bazı topraklara yağmur yağmadığı halde bazı topraklara yağmur yağmasının sebebi de buydu. Evet, o genel kanun gereğince yağmur yağması lazımdı ama özel kanun, özel hüküm, özel ferman gelmemişti. Özel ferman gelmeyince oraya yağmur yağmıyordu. Ve biz nasıl ki o ölü beldeye suyu indiririz, ondan sonra oradan her türlü mahsulatı çıkartıyorsak, aynı şekilde ölüleri de öyle çıkartacağız buyuruyor. Aynen ölüleri de öyle çıkartacağız. Bu ifade tıpkı bahar mevsiminde bütün mahlukatın, bütün bitkiler aleminin hepsinin ortaya çıkması gibi, kurumuş olan, kurumuş gibi görünen bitkilerin tekrar canlanmaya başlaması gibi olacağını, insanın tekrardan halk edilişinin, tekrar dirilişin gene aynı şekilde olacağını ifade etmektedir. Bunun yanından ayet şuna da işaret etmektedir. Biz biliyoruz ki gerçekte tamamen kurumuş olan bir ağaç veya bir bitki bahar gelse de yağmur yağsa da tekrardan canlanmamaktadır. Halbuki Kur'an-ı Kerim burada kezalike nuhrucul mevta buyurmaktadır. İşte biz aynen onu nasıl diriltiyorsak, ölü olan beldeye nasıl indiriyor ve oradan otları çıkartıyorsak, aynı şekilde ölüler de öyle dirilteceğiz demek suretiyle şuna işaret vardır. Gerçekte ölüm diye bir şey yoktur. Çünkü gerçekte ölmüş olan, hakikaten kurumuş olan bir odun, odun olmuş olan bir ağaç, yağmur yağsa da bahar gelse de tekrardan canlanmadığı gibi, eğer insan da hakikaten tam manasıyla mutlak bir ölümle ölmüş olsaydı, o takdirde insanın da canlanmaması söz konusu olabilirdi. Kur'an-ı Kerim'in bize işaret etmek istediği nokta buydu. İnsan hakikatte tam olarak ölmemektedir. İnsanın ölümü tabiri caizse bir ağacın kış mevsiminde bir miktar uykuya yatması gibi bir şeydir. Başka bir aleme geçmesi gibi. Ama mutlak ölüm insan için söz konusu değil. Belki bitkiler mutlak ölümle ölmüş olabilirler. Yağmur da yağsa onlar canlanmazlar. Fakat Allah insanı mutlak ölümle öldürmemektedir. Çünkü mutlak ölümle ölmüş olsaydı, o takdirde bu misal buraya uygun düşmeyecekti. Çünkü biz biliyoruz ki tamamen kurumuş olan ağaçlar yağmur da yağsa canlanmamaktadırlar. Eğer insan tamamen ölmüş olsaydı, o zaman tekrar canlanması, yağmurun otları canlandırması misaliyle uygun düşmeyecekti. Demek ki insan tam olarak ölmemektedir. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Tayyip olan, güzel olan topraklara gelince, onlar nebatını çıkartırlar. Ya da onların nebatı çıkar Allah'ın izniyle. Kendi kendine değil, yani Cebriye'nin söylediği gibi değil. Allah'ın koymuş olduğu kanunun otomatik olarak işlemesiyle değil. Evet, Allah'ın koymuş olduğu kanun var. Evet, ama bunun yanından Allah'ın özel kanunları var. Özel hüküm gelmedikten sonra hiçbir şey gerçekleşmeyeceğini ifade etmek için bir izni Rabbi buyuruyor. Gene de Rabbinin izniyle ancak çıkabilir. Evet yağmur yağacak. Evet toprak sağlam toprak olduktan sonra oradan otlar çıkacak, bitkiler çıkacak ama bir izni Rabbi. Evet o kanun var ama fakat gene de bir izni Rabbi. Gene de kendi kendine değil, gene de o kanunun gereği olarak değil. Evet kanunun bir belki tesiri olabilir ama o kanun sadece Allah'ın ilim sıfatını göstermek içindir. Allah'ın ilim sıfatı her şeyi Allah ilimle yapıyor onu göstermek içindir. O demeyle oldurabilirdi hiçbir kavme tabi olmadan. Hiçbir kavme tabi olmadan. اِذَا قَدَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Sadece ol der. Bir şeyin olmasını dilediği zaman yalnızca ol der, oluverir. Ama o zaman Allah'ın ilim sıfatı görünmezdi. İlim sıfatının görünmesi için Allah tedricen yaratmaktaydı. Ve belli bir ilme göre yaratmaktaydı. Belli kanunlara göre halk ediyordu, halk ettiklerini. O yüzden يَخْرُجُ نَبَيَاتُهُ بِيِذْنِ رَبِّهِ buyuruldu. Rabbinin izniyle ancak çıkarabilir. Çıkabilir o nebat. وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا Tayyip olan belet böyleyken, güzel toprağa sahip olan bir toprak, güzel toprağa sahip olan bir belde, bu şekilde güzel nebatlar verirken, bol mahsuller verirken, diğer taraftan onun zıddı olarak, habis olan toprak paçasına gelince, kötü olana gelince o ancak nekit verebilir. Çok az bir miktar ve çalı çırpı gibi, diken gibi, zakkum gibi faydasız olan şeyler verecektir. Allah Azze ve Celle bununla aslında şunu ifade etmek istiyordu. İnsanlar aynen böyledirler manasında söylüyordu. Kur'an bir yağmurdu. Resulullah bir rahmet yağmuruydu insanlar için. Rahmetelil alemin olarak gönderilmişti. Fakat Kur'an da gelse, Hazreti Muhammed de gelse sallallahu aleyhi ve sellem, hangisi gelirse gelsin, Musa da gelse, İsa da gelse, kabis olan topraklar faydalı meyveler vermeyecekler. Kur'an gibi bir rahmet yağmuru inse bile bazı kalplere, o kalplerden gene de nifak tohumları çıkacak. Kur'an ne yapsın, Hazreti Muhammed ne yapsın, Hazreti Musa ne yapsın, İbrahim aleyhisselam ne yapsınlar? Kur'an ne yapsın, Tevrat ne yapsın, İncil ne yapsın? Kalpler bozuk olduğu zaman hocalar ne yapsın? Bir hoca talebesini anlatmakla mükellef, öğretmekle mükellef ama onun kalbine imanı sokmak Allah'ın elindedir. Hidayet Allah'tandır. Hocaya düşen öğretmektir. İmanı vermek Allah'a aittir. Allah ise kullarına zulmedici değildir. Allah hakikaten iman isteyenlere iman nasip etmiştir. Ya Rabbi kalbimdeki dünya sevgisini art diyerek gerçekten dua edenlere Allah nasip etmiştir. Kalbinde dünya sevgisi olanların kalbine imanın girdiğini görmedim. Kalbinde karşı cinse karşı aşırı arzular besleyenlerin kalbine imanın girdiğini görmedim. Kalbinde mala mülke karşı makama karşı aşırı sevgi besleyenlerin kalbine imanın girdiğini görmedim. Eğer bir insan habis ise, kalpler habis ise o kalplere Kur'an'ı verseniz oradan ancak zakkum çıkacaktır. Zakkum tohumu orada var demektir. Bir toprak parçasından hangi tohum varsa o meyve çıkacaktır oradan. Yağmur ne yapsın? Zakkum tohumunun düştüğü yerlere yağmur ne yapsın? Oradan elma ağacı çıkacak değil ki. Eğer siz kalbinizde zakkum tohumunu atmazsanız oraya elma armut gibi faydalı olan rahmet tohumlarını serpmezseniz Kur'an yağmuru ne yapsın? Kur'an gelecek ve o sizin kalplerinizden zakkumun çıkmasına sebep olacak. Kur'an-ı Kerim bunu birçok yerlerde ifade ediyor. Kur'an bazı insanların imanını arttırırken bazı insanların da küfrünü arttırır buyuruyor. Allah'ın ayetleri nasıl olabilir böyle bir şey? Allah'ın ayetleri nasıl olur da insanların küfrünü arttırabilir? Evet, yağmur da öyle yapmıyor mu? Zakkum tohumunu büyütmüyor mu? Zakkum tohumunu çıkarıp atmadığın müddetçe yağmur ne yapsın? Evet, Allah'ın bazı misaller vermesi bazı insanların küfrünü arttırdı. Ama Allah yine o misaller vermeye devam etti. Kafirle, münafıkla, Müslüman ayırt edilsin diye birbirinden. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيَا يَضِيبَ مَسَلًا مَا بَعُضَةً فَمَا فَقَّهَا Allah bir sivrisineği bile misal vermekten çekinmez. Sivrisineği ve ondan biraz daha üstün olanın. Allah her türlü misal verebilir, Allah bundan çekinmez. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ حَقٌّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenler derler, bilirler ki bu Rabbimizin katından, Rablerinin katından olduğunu çok iyi bilirler. Ama kafirlere gelince onlar derler ki مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَسَلًا Allah neyi murad ediyor bu misalde? Allah koskoca Allah sivrisinekle uğraşıyor derler. Onlar manayı anlamaya çalışmazlar. Hep mesela itiraz yönüne bakarlar. İşte o zaman Allah da onlara يُضِلُّ بِهِمَا يَشَى buyurur. Allah istediği kimseyi saptırır buyurur. Allah istediği kimseyi hidayet eder. İstediği kimseyi de saptırır. İşte siz Allah'a saptırmak istediği kimselersiniz. Çünkü siz hakikatleri görmek istemiyorsunuz. Allah, koskoca Allah neden sivrisineği misal veriyor? Mutlaka bir hikmeti olmalı diyeceğinize. Allah neden rüzgardan bahsediyor? Bir hikmeti olmalı diyeceğinize. Allah neden ankebuttan bahsediyor, bir örümcekten bahsediyor? Neden bir hikmeti olmalı, bir araştıralım diyeceğinize. Bununla Allah neyi murad ediyor deyip de itiraz ederek onların küfrünün artacağını Kur'an-ı Kerim'e haber veriyor. Evet, Kur'an bir rahmet yağmuru. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir rahmet yağmuru. Fakat onlar yine de düşmüş olduğu toprak eğer kötü bir toprak ise, kötü bir kalbe iniyorsa o takdirde onun yapacağı hiçbir şey yoktur. Kezalike işte biz bu şekilde ayetleri şükreden bir kavim için Allah'a şükretmeyi bilen, Allah'a şükretmeyi bilen bir kavim. Allah'a şükretmeyi bilmek, insanlara şükretmeyi bilmekten geçer. Hadis-i Allah Resulü öyle buyuruyordu. İnsanların yaptığı iyilikler karşısında teşekkür etmeyi bilmeyenler Allah'a şükredemezler buyuruyordu. Size iyiliği olan insanlara teşekkür edemiyorsanız, size iyiliği olan insanlara, sizin üzerinizde hakkı olan insanlara eğer teşekkür edemiyorsanız Allah'a da şükredemeyeceksiniz demektir. Kur'an-ı Kerim bu şekilde bazı ilmi meselelerle ilgili ayetleri anlattıktan sonra şimdi bazı kıssalara başlamaktadır. Adem Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıyla başlamaktadır. لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Muhakkak ki biz Nuh'u da kavmine göndermiştik. فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُمْ Demişti ki Nuh Aleyhisselam kavmine, ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin çünkü ondan başkasının için bir ilah yok. Bütün peygamberlerden aynı ifadeyi göreceksiniz. Buraya baktığınız zaman gerek Nuh Aleyhisselam'ın ifadesinin, gerekse Nuh'tan sonra gelmiş olan Hud Aleyhisselam'ın kendi kavmine ifadesinin, Ad kavmine gönderilmiş olan Nuh, Hud Aleyhisselam'ın ifadesinin aynısını olduğunu göreceksiniz. Salih Aleyhisselam'ın ifadesinin aynısı olduğunu göreceksiniz. Bütün peygamberlerin aynı ifadeleri kullandıklarını göreceksiniz. Şuayb Aleyhisselam'ın da aynı ifadeyi kullandığını göreceksiniz. Musa'nın da aynı ifadeyi kullandığını göreceksiniz. İsa'nın da Hazreti Muhammed'in de aynı ifadeyi kullandığını göreceksiniz. Hepsi ya kavmi ebunullâhe me'alekum min ilâhin hayruh diyorlardı. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Hepsinin ifadesi buydu. Evet, her kavim başka bir dille konuşuyordu. Belki onların bir kısmı İngilizce konuşuyordu. Belki bir kısmı Almanca konuşuyordu, bilemiyoruz. Her birisi bir çeşit konuşuyordu mutlaka. Her bir kavim, her bir peygamber kendi kavminin lisanıyla gönderilmişti. O kavme, o kavmin lisanıyla hitap ediyorlardı. Ama Kur'an'ı gönderen Allah onların hepsinin ifadesinin aynı olduğunu bize anlatmaktadır. Hepsinin ifadelerini Arapça'ya tercüme etmektedir Allah. Hatasız tercüme eden Allah, hiçbir tercümede hatasız olması ihtimali olmadığı halde Allah'ın tercümesinde hata olamaz. Allah'ın hiçbir işinde hata olması söz konusu olmadığı gibi onun yapmış olduğu tercümede de hata olamaz. Allah Nuh Aleyhisselam'ın ifadesini Arapça'ya tercüme etti. Hud'un ifadesini Arapça'ya tercüme etti. Şuayb'ın ifadesini Arapça'ya tercüme etti. Hepsinin ifadelerini Arapça'ya aynı ifadelerle dikkatimizi çeksin diye. Dikkatimizi çeksin diye Bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum ben de. Ya kavmi ebudullahi me alekum min ilahin gayru. Ey kavmim demişti her peygamber. Aynı ifadelerle, kelimesi kelimesine aynı ifadelerle. Başka ifadeler kullanabilirdi Kur'an. Ama aynı ifadeleri kullanmak istedi. Ta ki insanların adeta gözlerinin içine sokarcasına şunu anlatmak istiyordu. Allah'tan başka bir ilah yok. Ve bütün peygamberler aynı davayı getirmişler. Aynı dini getirmişlerdir. Nuh Aleyhisselam da bunu söylemişti. Hud da bunu söylemişti. Evet, peygamberlerin şeriatları farklıydı. Belki bazı peygamberler ümmetlerine 5 vakit namaz değil. Belki 3 vakit, belki 10 vakit emredilmişti, bilemiyoruz. Musa Aleyhisselam'la ilgili bazı rivayetlerde 2 vakit namazın emredildiği söylenmiştir. Her bir peygambere aynı hükümler gelmemişti. Şeriatlar muhtelifti. Ama din, tevhid diniydi, aynıydı. Onlarda hiçbir farklılık yoktu. Belki Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında hırsızın eli kesilmiyordu. Hırsız belki 1 sene kadar hapsediliyor. Yahut da hırsız belki onlara hizmetçilik yaptırılıyordu. Kimin malını çaldıysa orada kalıyor ve orada hizmetçilik yapıyordu. Buna benzer şeriatlar arasında farklılıklar olabilir. Yahudilere cumartesi günü balık avlamak yasağı getirilmişti. Bize böyle bir yasak getirilmedi. İncil'de de böyle bir yasak mevcut değil. Şeriatlar arasında buna benzer farklılıklar olabilir ama tevhid dini hepsinin diniydi. Hepsi aynı kaynaktan geliyordu. Bunu anlatmak istiyordu Allah Azze ve Celle. Bütün peygamberlerin kaynağı aynı kaynaktı. O yüzden Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Habeşistan kralının karşısında Meryem suresini okuduğu zaman Hristiyan olan Habeşistan kralı da Necaşi de ağlamıştı. Ve vallahi demişti bu aynı kaynaktan geliyor. Aynı kaynaktan İsa'nın kaynağı neyse, İncil'in kaynağı neyse bu da aynı kaynaktan geliyor demişti. Ve bu sözler onu ağlatmıştı. Aynı kaynağı hissediyordu. Nasıl ki bütün bitkilerde aynı mührü görürsünüz diyorum her zaman. Bütün yıldızlarda aynı mührü görürsünüz diyorum. Nasıl ki bütün insanlarda aynı mührü görebilirsiniz. Bütün kitaplarda da aynı mührü görürsünüz. Tevrat'ta da, İncil'de de, hepsinde aynı mührü görürsünüz. Zebur'da da, Suhuf'larda da aynı mührü görürsünüz. Adem Aleyhisselam'a verilen sahifelerde de, Şiit'e verilen sahifelerde de aynı mührü göreceksiniz. Bütün kitaplarda ve Suhuf'larda aynı mührü görürsünüz. Adem Aleyhisselam'dan 10 nesil kadar sonra gelmiş olan Nuh Aleyhisselam, ondan evvel Şiit ve İdris Aleyhisselam, onlara da aynı şekilde hükümler gelmişti. Ve Nuh Aleyhisselam, Kur'an'ın bahsetmiş olduğu ilk kavim idi, Nuh'un kavmi. Büyük bir millet olarak, kavim olarak Kur'an'da bahsedilen ilk kavim Nuh'un kavmiydi. Ve Nuh'un kavmi Allah'ı inkar etmiyordu. Nuh'un kavmi Allah'a kabul ediyordu. Adem Aleyhisselam'dan o zamana kadar da gelen bütün kavimler Allah'a kabul etmişlerdi. Peygamberimize kadar gelen bütün kavimler de Allah'a kabul etmişlerdi. Firavun da Allah'a kabul ediyordu, Nemrut da Allah'a kabul ediyordu. Nemrut'a İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim, benim Rabbim öldürür ve diriltir dediği zaman Nemrut senin Rabbin kim, böyle bir Rab ben bilmiyorum. Kendi kendine oluyor her şey dememişti, ben de öldürürüm ve diriltirim demekle yetinmişti. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor, doğuruyor. Sana batıdan getirsen haydi bakalım dediği zaman فَبُحِكَلَّذِي كَفَرْ şaşırıvermişti kafir. Şaşırıvermişti ve şöyle diyememişti. Güneş kendi kendine doğudan doğuyor, doğuyor ey İbrahim diyememişti. Allah'a inkar etmediğini anlıyoruz bu ifadeler. Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun da Allah'a inkar etmiyordu. Ey Musa sen eğer peygambersen senle beraber melekler gelmeli değil mi diyordu. Melekler anlayışına sahip olan bir insan Allah'ı inkar etmiş olabilir mi? Allah'ı inkar eden bir insan melekleri kabul edebilir mi? Eğer sen peygambersen sana gökten altın bilezikler atılması gerekmez mi? Sana büyük bahçelerin içinden ırmaklar akan bahçeler verilmesi gerekmez mi? Böyle itiraz ediyordu Musa Aleyhisselam'a. Bu ifadelerinden anlıyoruz ki Allah'ı kabul etmektedir. Allah'ı kabul eden bir Firavun var karşımızda. Fakat gene de peki bütün kavimler Allah'ı kabul ettiği halde onların kafir olmasının sebebi neydi? Hemen hemen hepsinin ortak olan nokta şuydu. Ya kavmi ebudullah Ey kavmin Allah'a ibadet edin. Yani yalnız Allah'a ibadet edin. Allah'tan gayrısından bir şey talepte bulunmayın. Allah'tan gayrısından hiçbir şey istemeyin. Allah'a ortak koşmayın. Hepsinin hatası buydu, Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'ı kabul etmek kafi gelmiyordu Müslüman olmak için. Hristiyan da Allah'ı kabul ediyor. Yahudi de Allah'ı kabul ediyor. Ama Yahudinin Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanın da İsa'sı Allah'ın oğludur. Ama benim Hazreti Muhammed'im Allah'ın oğlu değildir. İsa Allah'ın oğlu değildir. Musa Allah'ın oğlu değildir. Böyle iftiralar atmışlardı. Bu şekilde bir iman Allah'a iman değildir. Allah ve Allah'ın Resulleri daima buna davet ediyorlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmeyin. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَّهِنْ غَيْرُمْ Ondan başka bir ilah yok. İbn Abbas'tan gelen rivayetlere göre yeryüzünde ilk putperestlik nasıl ortaya çıktığını bize o rivayet anlatıyor. İnsanlar genellikle salih insanların kabirlerini büyüttüler. Salih insanların kabirlerini güzel türbeler haline çevirdiler. Ondan sonra o kabirlerin üzerlerine onların resimlerini yaptılar. Hatırlanmaları için daha sonraki nesiller ise onların putlarını yapmaya başladı. Heykeller oymaya başladılar. Onların resimlerini heykeller çevirdiler. Ondan sonra o heykeller onların isimlerini verdiler. Ve daha sonra gelen nesiller ise o insanların salih insanlar olmalarından, Allah katında makbul insanlar olmalarından, evliyaullah olmalarından ötürü onlardan yardım talebinde bulundular. İşte böyle başlamıştı putperestlik. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı kabrin kaybolmuş olan kabir olduğunu, düze yakın olan kabir olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir sürü masraflar yapılmış olan, yerden bir metre yükseltilmiş olan kabirler değil. Hatta üzerine türbeler örülmüş olan kabirler değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyordu. Ümmetinin de şirke düşmesinden korkuyordu. Ve evet, Allah Resulü'nün korktuğu maalesef ümmetin de başına geldi. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak buyuruyordu hadisten. Birisi hariç hepsi cehennemdedir diyordu. İşte belki onlardan birisinden 1000 sene evvel ölmüş olan insanlardan yardım talebinde bulunmaktır. Ya Abdülkadir Geylani demek, bana yardım et, oğlumu kızımı evlendir demek veya buna benzer kabirde yatan bir insandan yardım talebinde bulunmak, Allah'a ortak koşmak demektir. İyyâke nestaîn diyen bir insanın bunu yapması nasıl mümkün olabiliyor? Allah ve Resulleri daima bu hususta ikaz etmişlerdi. Biz Nuh'u kavmine göndermiştik. O böyle söyledi. İnni yehâfu aleykum azâbe yevmin azîm diyordu. Ben sizin için korkuyorum. Ey kavmim, korkuyorum sizin için. Azabın azimden korkuyorum. Öyle bir gün gelecek ki üzerinize. O gün büyük şiddetli azaplara uğrayacaksınız. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim bize bu bölümde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, ondan sonra Hud Aleyhisselam'ın kıssasını ve diğer peygamberlerin kıssalarına geçerek bir tertibe göre, tarih sırasına göre anlatmaktadır. Genellikle Kur'an tarih sırasına göre anlatmadığı halde burada onların tarihini bilelim diye belki bir defayı mahsus olmak üzere burada tarih sırasına göre anlatıyor. Nuh'un kıssasından başlıyor. Ve onun söylemiş olduğu tevhidin diğer peygamberler tarafından da tekrar edildiğini söylüyordu. Ve bütün kavimlerin de itirazının aynı olduğunu söylüyordu. Bütün kavimler peygamberlerin şöyle itiraz etmişlerdi. İçimizden birisini de Allah peygamber olarak gönderdi. Hemen hemen bütün kavimlerde bu vardı. İçimizden birisi, bizden birisinin peygamber olarak gönderilmesi nasıl mümkün olabilir diyorlardı. Sanki onlar şunu söylemek istiyorlardı. Bize eğer bir peygamber eğer bir melek peygamber olarak gönderilmiş olsaydı belki kabul edebilirdik demek istiyorlardı. Halbuki Allah yeryüzünde yaşayanlar eğer melek olsaydı o zaman melek gönderirdik buyuruyor peygamber olarak. Halbuki yeryüzünde yaşayanlar insanlardı. İnsanlar gibi düşünen, insanlar gibi acıkan, insanlar gibi hislere sahip olan, insanlar gibi gülen, insanlar gibi ağlayan bir zatın insanlara peygamber olarak gönderilmesi kadar daha tabii ne olabilir? İnsanların ağladığı yerde ağlayabilen bir peygamberinizin olmasından memnun değil misiniz? Eğer melek olmuş olsaydı o zaman diyeceklerdi ki, ya Rabbi biz onun gibi olamayız ki. Onda nefis yok ki ya Rabbi. Bizim nefsimiz var ya Rabbi. O günahlara girmekten kendini koruyabiliyor. Çünkü onun nefsi zaten yok. Fakat biz nefis sahibi insanlarız. O yüzden böyle itirazlar edemezsinler diye. Allah Azze ve Celle bize bizim cinsimizden bir peygamber göndermeyi takdir etmişti. Ve yine onlar bizim gibi bir beşer ve bizden bir beşer. Ve vahiden kelimesi bazı ayetlerde geçer. Tek başına olan bir beşer. Yani sanki etrafı çok olan, taraftarlar çok olan, bir reis olan mesela bir insan gönderilmiş olsaydı sanki itaat edeceklermiş gibi konuşurlar. Halbuki Hud aleyhisselam mesela kavmin büyüklerindendi. Aslına bakarsanız peygamberimiz de tanınan bir insandı. Muhammed'in emin olarak tanınıyordu. Kureyş'in en şerefli soyu olan Haşim oğullarındandı. Abdülmuttalib'in torunuydu. Zemzem suyunun sahibi olan, Zemzem suyunu rüyasında görmüş olan ve Zemzem suyunun çıkmasına vesile olan Abdülmuttalib'in torunuydu. Ve Muhammed'in emin olarak tanınıyordu. Hiç kimse onun hakkında o güne kadar bir şey söyleyememişti. Fakat böyle bir insan olmasına rağmen gene de ona da itaat etmemişlerdi. Allah Azze ve Celle burada şuna işaret etmektedir. Eğer insanlar, reis olan insanlar peygamber olsaydılar, onlara itaat edecekler ve Müslüman olacak olsaydılar, belki de Allah o zaman reislerden peygamberler gönderirdi. Halbuki Allah işi ehil olana vermektedir. Ve Allah insanların tefekkür ede ede, düşüne düşüne iman etmelerini istemektedir. Reislerin baskısı sonucunda değil, makam sahibi olan insanların, peygamber olarak gönderilmesi durumunda onların makamına hürmeten veya onlardan bir takım menfaatler bekleyerek o şekilde iman etmelerini Allah istememiştir. O yüzden Bediüzzaman rahimahullah ve euzubillahi mineşşeytan ve siyase demiştir. Şeytandan da siyasetten de Allah'a sığınırım demiştir. Kastettiği siyaset devlet idaresi de değildi. Elbette ki İslam'da o da vardı. Fakat onun kastetmiş olduğu politikaydı. Yalancılıkla, dolancılıkla yürütülmeye çalışılan politikayı kastediyordu. Ve insanlar, eğer insanların başına geçmek suretiyle, idareyi elinize almak suretiyle, tepeden inmeci bir yöntem ile onlara İslam'ı davet etme yolunu seçmişseniz, şunu bilesiniz ki Allah ve Resullerinin yolu bu yol değildi. Allah isteseydi reislerin içinden bir peygamber gönderirdi. Onu peygamberliğe alıştırırdı. Onu peygamber olmaya hazır hale getirirdi. Onu peygamber olarak gönderirdi. Yahut da bir peygamberi zamanla reis haline getirir. Çeşitli sebeplerle, vesileler kılarak onu toplumun reisi yapar, devlet başkanı yapar. Ondan sonra da ona peygamberlik verebilirdi. O şekilde insanların büyük bir çoğunluğunun iman etmesi sağlanabilirdi gibi görünüyor ama Allah bu yolu tercih etmemişti. O halde Müslümanların da böyle bir yol tercih etmeleri Kur'an'a ve sünnete uygun değildir. Kur'an ve sünnet daima kavimlerin peygamberlere şöyle itiraz ettiklerini söylemekteyim. Bütün kavimler hemen hemen bizim gibi bir insan olan ve bizim reisimiz de olmayan, en zenginimiz de olmayan, makam sahibi olmayan bir insana mı tabi olacağız? Bir kişiye mi tabi olacağız? Taraftarları olmayan, ordusu, asker, polisi olmayan, aşireti, reisliği olmayan bir insana mı tabi olacağız? Hepsi aynı şeyi söylemişlerdi. Ama Allah buna rağmen evet diyordu, ona tabi olacaksınız diyordu. Allah'a tabi olacaksınız. Size getiren, tevhidi getiren çoban da olsa ona tabi olacaksınız diyordu. Ama Müslümanlar belli bir makama geldikten sonra insanları davet etmek gerektiğini zannediyorlar. Halbuki Allah böyle bir yol takip etmemişti. Ve Nuh aleyhisselam اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٌ مِنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ buyuruyordu. Şaşırdınız mı diyordu. Size Rabbinizden bir zikrin gelmesi, bir kitabın gelmesi, bir şeriatın gelmesi, tevhid dininin gelmesi ve sizden bir adamın üzerine inmesi, vahyin. Sizden birisi ala racunu minkum. Sizden birisinin üzerine inmesine şaşırdınız mı? Evet, Allah sizden birisinin üzerine indirecek. Siz isteseniz de istemeseniz de, içinizde en zengininiz olmasa da, siz zengin olmasını isteseniz de Allah fakirin üzerine indirecek. Çünkü Allah kullarına daima emanetleri ehil olanlara vermeyi emretmiştir. Kendisi böyle emretmiş olduğu halde ehil olmayan insanlara verecek değildir. Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın kavminin boğulduğunu bize haber vermektedir. İnkar ettiler. فَكَذَّبُوهُمْ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ فِي الْفُلْكِ وَاَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ve onu inkar ettiler. Biz de onu kurtardık ve onunla beraber iman edenler. Fakat ondan sonra diğerlerini orada suda boğuverdik. Ondan sonra وَاِلَا عَدِنْ اَقَاهُمْ هُودًا. Kur'an-ı Kerim Nuh'dan sonra Hud Aleyhisselam'ın da kavmine peygamber olarak gönderildiğini haber veriyor. Hud Aleyhisselam da anlatmıştı Nuh'un anlattıklarını. Şu anda bir iman kervanıyla karşı karşıyasınız. Nuh gelmiş anlatmış. Hud gelmiş anlatmış. Ondan sonra diğer peygamberler, Salih Aleyhisselam gelmiş, Lut Aleyhisselam gelmiş, onunla beraber İbrahim Aleyhisselam gönderilmiş, ondan sonra Şuayb Aleyhisselam gönderilmiş, ondan sonra Musa Aleyhisselam gönderilmiş. Kur'an'ın bu kısmına baktığınız zaman, mealden hızlı bir şekilde okuduğunuz zaman göreceksiniz. Arda arda peygamberlerin gönderildiğinden bahsediyor. Bununla Allah Azze ve Celle bize şunu ifade etmek istiyor. Allah insanoğlunu başıboş bırakmamıştır. Devamlı olarak bir peygamber göndermiştir. İnsanlar bazen rotayı şaşırmışlardır. Bu insanlık denilen gemi, cemiyet gemisi bazen batmak üzereyken, bazen bir kayaya bindirmek üzereyken, Allah o sırada bir kaptan göndermiş ve o kaptan geminin rotasını doğrultmuştu. Nuh bir kaptan idi. Şuayb Aleyhisselam da bir kaptandı. Hazreti Muhammed de bir kaptandı ve insanlara doğru bir rota çiziyorlardı. Aynı zamanda bu ifade bize şunu anlatmaktadır. İnsanoğlunun tek başına hakkı bulabilmesi mümkün değildir. İnsanoğlu tek başına ne kadar zeki olursa olsun, hakikate ulaşabilmesi, mutlak hakikate ulaşabilmesi, değişmeyen mutlak hakikate ulaşabilmesi mümkün değil. İnsanın yaptığı kanunlarda mutlaka hata olacak. İnsanlar peygamberlerin izinle ayrıldıkları zaman mutlaka sapmaya başlayacak. İnsanoğlu daima sapmış ve bir peygamber daha gönderilmiş ve yine müdahale edilmiş. Sonra o peygamberin öğretisi getirdiği şeriat kaybolduktan sonra tekrar insanlıkla bir sapma başlamış. Bazen bu sapma 50 sene sonra olmuş. Bazen 100 sene, bazen 500 sene. Bazen de Musa Aleyhisselam'ın da olduğu gibi 40 gün sonra olmuş. 40 gece sonra sapmışlardı. İnsanoğlu daima sapmaya müsait bir varlıktı. Ne nasıl öleceğinize bir bakınız. Bugün bu halde olabilirsiniz. Bugün buralara geliyor olabilirsiniz. Bugün namaz kılıyor, Allah'a kulluk ediyor olabilirsiniz. Ama nasıl öleceğinizden emin olamazsınız. Acaba bu halinizle ölecek misiniz? İşte Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Onlar da iman etmişlerdi. Hem de Musa'nın mucizelerini görerek, onun asan mucizesini gördüler. Onun asan mucizesini ve asan ejderha halini aldığını gördüler. Musa'nın asasıyla denizin yarıldığını gördüler. Musa'nın elini göğsüne koyup da çıkardığı zaman bembeyaz olarak çıkardığını gördüler. Gördüler de gördüler ama gerek İsa Aleyhisselam'ın ümmeti birçok mucizeler gördüler. Ölüyü dirilttiğini gördüler. Körlerin gözünü açtığını gördüler. Ama ondan sonra ne oldu? İnsanlık daima sapmaya müsait bir varlık olduğunu ispat etti. Daima sapmaya müsait bir varlık. İnsanın zayıf olduğunu insan kendi ispat etti. Kur'an-ı Kerim bize aslında Adem Aleyhisselam'ın kıssasından itibaren bize bunu anlatıyordu. İnsan zayıftır diyordu Kur'an. Sapacak, göreceksiniz. Şeytan geldi ve Adem'i kandırmıştı. Hem de basit bir oyunla kandırmıştı. Seni Allah neden bu meyveden yemeyi sana men etti biliyor musun? Ebedilerden olursun diye. Yersen ebedi olur, ölümsüzleşirsin. Yahut da melek olursun diye. Halbuki bunlar doğru değildi. Adem Aleyhisselam'ın cevap vermesi de mümkündü. Ey şeytan diyebilirdi. Melekler bana secde etmişken ben neden melek olmak isteyeyim ki diyebilirdi. Allah istemedikten sonra ben ebedilerden olamam zaten diyebilirdi. Ama diyemedi. İnsan unutuyordu. İnsan zayıf idi. Bir anda gaflete düşüyor ve günaha giriveriyordu. Kur'an-ı Kerim daima bunu anlatmak ister bize. İnsan zayıftır diyordu. Bugün böyle, yarın böyle. İnsanın zaten kalbine de kalp denmesinin sebebi buydu. Kalp kelimesi Arapçada böyle dönen şeylere denir. Bir şeyin kalp edilmesi demek, onun böyle çevrilmesi demektir. İnsanın kalbi her an çevrilebilecek bir özelliğe sahiptir. Ama ben inanıyorum ki insanın kalbine bir defa hakiki iman girdiği zaman o kalpten bir daha iman çıkmayacaktır. Bir defa hakiki iman girdiği zaman, ama öyle bir iman ki velilerde olan gibi bir iman, öyle bir iman ki Allah'a tevekkül edecek, denizleriyle karşı karşıya kalsa, herkes eyvah dediği zaman, tutulduk işte şimdi perişan olduk dediği zaman, Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi diyecek olan kelle inne ma'i rabbi seyehdin diyecek. Böyle bir imanla iman eden, hayır ben Rabbim yalnız bırakmaz, bana mutlaka bir yol gösterecektir. Denizle çıksa karşıma Allah bana mutlaka bir yol gösterecektir diyen. Bu kadar Allah'a güvenen bir iman, böyle bir imanla iman ettiği zaman, Efendimiz'in hadiste ifade ettiği gibi, imanın lezzetini tattığı zaman, iman kalbine girdikten sonra bir daha eski hayatına dönmek, ona o kadar çirkin gelir ki, o kadar çirkin, sanki ateşe atılmak kadar çirkin gelir. İşte o şekilde bir imanla iman ettiği zaman, ilmel yakin değil sadece, aynel yakin seviyesinde iman ettiği zaman, kainatta Allah'ı görüyormuşçasına iman ettiği zaman, o kalpten bir daha iman çıkmayacaktır. Allah Azze ve Celle, insanlığın daima saptığından bize haber veriyor. Nuh geldi anlattı. Nuh'la birlikte iman edenler sayısı çok azdı. Bazı rivayetlerde 20 kişi kadar, bazı rivayetlerde 80'e kadar çıkartıyor bunu. Nuh'un ailesinden bazı kimseler. Onlar iman ettiler. Fakat tufandan sonra bütün yeryüzünde kalmış olan insanlar, hepsi Müslüman, Nebi Peygamber'in evlatları olmalarına rağmen. Fakat bir müddet sonra onları sapmaya başladılar. Ondan sonra Hud Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi geldi. Öyle bir kavmi kellet ile yuhlak misluha fibbiler buyuruyor Kur'an. Onlar gibisi yeryüzünde yaratılmamıştı. Bilatlar arasında, bendeler arasında onlar gibisi yaratılmamıştı. İremezat-ı İmed, yüksek sütunlar sahibi olan İrem şehrin, öyle yüksek sütunlara sahiptiler ki, öyle büyük bir medeniyet kurmuşlardı ki, bizden evvel hiçbir medeniyet olmadığını zannetmeyin. Bizden evvel insanlar tamamen taş devri insanlar olduğunu zannetmeyin. Bunların hepsi tamamen bir aldatmadan ibarettir. Evet, belki insanoğlu zaman, belki insanoğlu ilk zamanları mağaralarda kalmış olabilir. Ama yine insandı. Bugün sizin yapmış olduğunuz tuğla binalar içerisinde kalmanızla mı insan oldunuz? Tuğla binada kalan insandır da mağarada kalan insan değil midir? Aynı şekilde halk edilmiştim. İlk insan Adem'di ve peygamberdi. Konuşmayı biliyordu. Ahlak sahibiydi. Ailesi vardı. Kanunları vardı, şeriatı vardı. Nasıl olabilir de İnsan, ilk insanları sanki bir hayvan gibi görüyorlar. Taş devri insanlarını bir hayvan gibi görüyorlar. Onların kafalarını, şekillerini bambaşka yapıyorlar. Hayvanlara benzetiyorlar. Maymunlara benzetiyorlar. Halbuki ilk insan bir peygamber olarak göndermişti. Konuşmayı biliyordu. Ahlak sahibiydi. Ve Allah Azze ve Celle ilk insandan itibaren insanlığa müdahale ettiğini, onları başıboş bırakmadığını anlatıyordu. Hud Aleyhisselam'ın kavmi de bu şekilde geldi. Onlara Hud Aleyhisselam gönderildi. Uğraştı, yıllarca anlattı. Onlar da kabul etmediler. Allah daha sonra onları öyle bir azapla azap etti ki 7 gün 8 gece üzerlerine rüzgar geldi. Kasırgalar esti. Onları havaya kaldırıyor ve yere vuruyordu. Öyle şiddetli vuruyordu ki düştükleri zaman kafaları bedenlerine ayırdıveriyordu. Şiddetli bir kasırgayla kahredilmişlerdi. Bazı kavimler şiddetli kasırgalarla, bazılar şiddetli bir sayhayla, çığlık ile, kuvvetli bir ses ile. Demek ki sesle de insanlar ölebilirler. Demek ki öyle sesler var ki insanın kalbini durdurabilir. Demek ki öyle sesler var ki insanın kalbini çatlatabilir. Bazı kavimler tufan ile, bazı kavimler deprem ile, her birisi bir çeşit azap ile azap edilmişlerdi. Allah Azze ve Celle burada bize insanoğluna daima müdahale ettiğini, daima yol gösterdiğini ve bir iman kervanının daima yolda olduğunu, Peygamberimize kadar bu şekilde geldiğini, devamlı uğraşan, didinen salih insanların, peygamberlerin olduğunu bize anlatmaktadır. Ve bu insanlarla olan kavimlerinin mücadelesi her zaman Allah'a ortak koşmaktan kaynaklanan bir savaş. Ve bu savaş kıyamete kadar devam edecek. Evet, şu andaki insanlar belki şöyle düşünebilirler. Neden bize böyle bir azap gelmiyor? Neden şu anda dünyanın değişik yerlerinde bu kadar günah işlendiği halde, neden Allah'a ortak koşulduğu halde böyle bir azap gelmiyor? Evvela şunu bilmek lazım ki, bir peygamberin içimizde olması ve onu inkar etmemiz ile ya da inkar etmeleri ile peygamberin olmadığı bir toplumun inkarcı olması arasında dağlar kadar fark vardır. Bir peygamberi gören, bir peygamberdeki ahlakı siz bilebilir misiniz? Bir peygamberdeki vakarı anlayabiliyor musunuz? İsa Aleyhisselam'ın vakarını anlayabiliyor musunuz? Musa'nın vakarını anlayabiliyor musunuz? Yürüyen Kur'an idiler, yürüyen Tevrat idiler, yürüyen İnciller ile bizim gibi insanları gören insanların inkar etmesi arasında dağlar kadar fark vardır. Yürüyen Tevrat'ı gören, Musa'yı görüp de iman etmeyen ile yürüyen İncil'i gören, İsa'nın o vakarını, o maneviyatını görüp de iman etmeyen ile Hazreti Muhammed'i görüp de iman etmeyen zalim ile seni beni görüp de iman etmeyen arasında elbette ki fark vardır. Elbette ki onlara şiddetli azaplar geldiği halde bu ümmetten böyle olan, peygamber görmemiş olan insanlara o kadar şiddetli azap gelmemesi mümkündür. Ve aynı zamanda eğer bugün de öyle şiddetli azaplar gelmiş olsaydı, o zaman bazı sahte peygamberlerin peygamberlik iddialarına bir bakıma bir gerçekçilik payı verilmiş olabilirdi. Bir sahte peygamber çıkıp kendisinin peygamberliğini ilan edip ondan sonra o günlerde de veya o yıl içerisinde bir deprem meydana geldiği zaman işte bu benim yüzümden ya da beni inkar etmenizin yüzünden kaynaklandı diyebilirdi. Halbuki Allah Resulü'nden sonra hiçbir zaman peygamber gelmeyecekti. Sahte peygamberlere de böyle bir fırsat vermemek için Allah Azze ve Celle bu ümmetten böyle azaplar kaldırmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyordu hadiste. Benim ümmetimden buna benzer azaplar kaldırılmıştır buyuruyor. Tufan gibi şiddetli fırtınayla bütün milletin yerle bir edilmesi gibi. Şiddetli bir deprem ile bütün milletin yerle bir edilmesi gibi. Bunlar kaldırılmıştır. Evet, halen de deprem olmaktadır. Evet, elbette ki deprem Allah'ın bir azabıdır. Evet, elbette ki bir takım kanunlara bağlı olarak olsa bile fay hatlarıyla açıklayamazsınız siz meseleyi. Fay hatları her zaman vardır ama neden her zaman deprem olmamaktadır? Evet, yağmurun bir yağış kanunu vardır. Ama Allah izin vermeden yağmur yağar diyebilir misiniz? Allah istemeden yağmur yağar diyebilir misiniz? Kanun otomatik olarak çalışıyor, Allahsız çalışıyor diyebilir misiniz? Aynı şekilde deprem Allahsız oluyor diyebilir misiniz? Yeryüzünde ve gökyüzünde en ufak bir şey Allah Azze ve Celle'nin emri olmadan kıpırdamadığını, bir yaprağın bile Allah'ın emri olmadan kıpırdamadığını Kur'an haber verdiği halde böyle söyleyebilir misiniz? Elbette bir deprem de diğer belalar da tabi afetlerin hepsinden, hastalık nevinden olan bütün afetlerden hepsi de Allah'ın bir azabıdır. Evet, bu ümmette de böyle azaplar vardır. Ancak diğer ümmetlerden farkı şuydu. O ümmetler tamamen yerle bir oluyorlardı. Hiç kimse bırakılmıyordu onlardan. Hiç kimse bırakılmıyordu. Nuh Aleyhisselam'ın duasında da bunu görüyoruz. Nuh Aleyhisselam 950 sene anlatmıştı. Anlatmış. Ondan sonra artık sabrı tükenmiş ve demişti ki, Ya Rabbi, bunlardan bir tane bile bırakma Ya Rabbi. Yeryüzünde bu kafirlerden bir tanesini bırakma Ya Rabbi. Çünkü bunlardan doğacak olan da bunlar gibi olur Ya Rabbi. Bunlar ancak facir ve kafirleri doğururlar Ya Rabbi diyordu. Onun bir ifadesini anlıyoruz ki, ana baba kafir ve facir olduğu zaman doğacak olan çocuğun da büyük ihtimalle öyle olması söz konusudur. biraz evvelki ayette de geçtiği gibi kötü olan bir topraktan kötü meyveler çıkar. Az ve kötü olan şeyler çıkar. Aynen mecazi olarak Kur'an şunu ifade etmektedir. Anne baba kötü olduğu zaman da ondan doğacak olan çocuk da kötü olacak. Ama anne baba hayırlı olduğu zaman onlardan doğacak olan çocuklar da hayırlı olacak. Genellikle böyle olmaktadır gerçekten de. Genellikle salihler salihlerden doğmaktadır. İşte Hazreti Meryem onu Allah'a adayan bir kadından doğmuştu. Annesi daha doğmadan evvel onu Rabbine adamıştı. İşte ondan da Hazreti İsa doğmuştu. Meryem ki mabede adanmış olan küçük kız çocuğu. Ondan da İsa Aleyhisselam doğmuştu. Hem de babasız bir şekilde. Genellikle anne babası hayırlı olanlar hayırlı oldular. O yüzden Nuh Aleyhisselam da öyle söylüyor. Ya Rabbi onlardan kimseyi bırakma. Çünkü bu yeryüzünde Müslüman olmayan ve kalacak olan kimseler kafir kadınlar ve kafir erkekler olacaklar. Anne baba ikisi de kafir olduğu zaman çocuğun da büyük ihtimalle kafir ve facir olması ihtimali yüksek. O yüzden Nuh Aleyhisselam öyle Rabbine yalvarmıştı. Ve duası kabul edilmişti. Tufan ile hepsi yerle bir edilmişlerdi. Evet, bu ümmete de bazen azaplar gelir dedim. Fakat tamamen yerle bir edilme şeklinde değil. Evet, onlara azap gelir ama bir kısmı helak edilir. İkaz, Allah'ın ikazı olarak فَاَتَبِرُوا يَعُدُ الْاَبْسَارِ manasından ibret alınız ve yakın sahiplerin. İbret alınız. Nuh'un kısasını size anlattık. Hud'un kısasını size anlattık. Salih Aleyhisselam'ın kısasını size anlatacağız. Size şunlara ve şunlara anlatıyoruz. Peygamberlerin kısaları neyse anlatılıyor. فَاَتَبِرُوا يَعُدُ الْاَبْسَارِ akıl sahipleri, ibret alınız bunlardan. Allah bu kısalardan almamız gereken ibreti alabilmeyi nasip eylesin. Yeryüzünde iman kervanını takip eden, peygamberlerin izinden giden ve peygamberlere getirmiş olduğu tevhid dininden zerre-i miskal kadar ayrılmayan, gizli ve açık şirklerden kendini muhafaza etmeye çalışan kullarından olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.